Ayrım 24.
Ahlak umması. Dipnot ateşi. Hanım, birbirimizi sevdik de aldık. Hanım derin bir göğüs geçirmesiyle, ah evet öyle oldu. Bu ah ve vah neden? Sanki fena mı oldu? Hanım da çatık bir surat, ezgin bir bakış, dalgın bir sessizlik. Bey coşkun adımlarla odanın enini boyuna arşınlayarak, cevap vermiyorsun. Fakat efendim, susmak evet anlamına gelir. Hanım uzun bir puflamayla, aman her gün bu soru sualler. Haşa, soru sual değil, kocalık adına sizden bir iki şey soramaz mıyım? Nasıl bir iki şey efendim, her gün budurdur. Benim büyük bir temiz kalple ve ciddi söylediğim şeyler demek size dırdır geliyor. Of Allah'ım, of, eğer dirlik, dipnot, huzur, erinçlilik, kabil olmayacaksa sen bizi birbirimizden kurtar. Bey kollarını çapraz göğsü üzerine kavuşturup aktör gibi, demek iş bu pereseye, dipnot, duruma, dereceye geldi. Dirlik kabil olmayacaksa sorusuyla ayrılmamıza dua ediyorsunuz. Tuhaf şey, hatta pek tuhaf. Kadın aklı, kadın cinneti, kadın. El verir, dipnot yeter, kısa yollar dururken sözü böyle uzatıyorsunuz. Kadın aklı, kadın mantığı bozuk oluyorsa erkeğinki sağlam olduğunu ispat ediniz. Edeceğim, fakat siz de sorularıma doğru cevaplar vereceğinize yemin eder misiniz? Yemine ne hacet, her şeyi dosdoğru söylemeye söz veriyorum. Fakat siz de bu doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza, Asyalı bir koca gibi beni tahkire, aşağılamaya kalkmayacağınıza söz veriyor musunuz? Bey sersemlemiş gibi alnını avucu içinde sıkarak, pek anlayamadım. Evet anlayamazsınız. Çünkü sözlerin bu memleket alındığından beri geçen Alaturka karı koca kafasına uymuyor. Çünkü siz beni aldatıp gizleyeceksiniz, ben sizi aldatıp inkar edeceğim. Böyle yalanla dolanla, ikiyüzlülükle, kandırmayla kurulmuş bir karı koca düzen içinde yaşayacağız. Evlilik halinin çok kere iç yüzü bu değil mi? Bir koca karısına sadakatsizlik eder, bunu herkes bilir, yalnız kadın bilmez. Bir kadın kocasını aldatır, bu halini çokları duyar ama zavallı koca hakikatten haberli olamaz. Daha doğrusu pek çok kocalar bu gibi hakikatlere karşı biraz göz yumma, kulak tıkama zorundadırlar. Çünkü dış görünüşü kurtarmak gerektir. Her koca karısının, her kadın kocasının sadık olmadığının sırrını tamamıyla koyu koyu bilse veyahut müsaadenizle söyleyeyim ki sezdiğini, bildiğini büsbütün dışarı vursa pek çok evler barklar gürül gürül yıkılır. Dünyada pek az evli çift kalır. Beyefendi, biz bu adet yolundan, bu ahlak gereğinden çıkalım. Geleneğe uyarak birbirimizi aldatmayalım. Görünüşü değil, ruhlarımızı bu sıkıntıdan kurtarmaya uğraşalım. Peki hanım, dediğiniz gibi olsun. Ben Asyalı bir koca olmamaya uğraşacağım. Fakat siz de son kıyım, dipnot, burada son modaya uyarak yaşayan, Avrupalı bir nazenin, dipnot, burada alaycılıkla kadın, düşüncesine kapılmayınız. Sözüm söz, fakat damarım Türk damarıdır. Şimdi cevap veriniz. Birkaç zamandır aramızda karılık, kocalık, sevgi ve içtenliğini bulandıran bazı gizli şeyler dönüyor sanıyorum. Evet, hakkınız var. Bu söylediğinize bravo hanım, teşekkür ederim. Bir şey değil. Zaten ben sizden zaman zaman kuşkulanmakta vicdanımı haklı bulurum. Affedersiniz, bunlardan bir tanesini öğrenebilir miyim? Ben sizi sevdiğim zaman siz başka bir adamın karısıydınız. Evet, öyleydi. Bana varmak için o adamdan boşandınız. Bu da bir gerçek. Şimdi benim nikahım altındayken başka bir erkeği sevebilirsiniz. Olabilir ya. Beyin dudaklarında başlayan ürperme bir anda ellerini, bacaklarına geçerek üşüyor gibi bir söylenişle "Olabilir mi?" diyorsunuz. Evet, olabilecek bir şeye niçin hayır diyeyim efendim? Bakanım. Çok sevdiği karısının ağzından böyle korkunç evet işiten bir erkek Asyalı olsun, Avrupalı olsun, Amerikalı, Afrikalı, Avusturyalı. Dünyanın hangi parçasından olursa olsun bu çirkin sözü kocalık duygu ve onuruyla kaynatamaz. Dipnot, bağdaştıramaz. Bunu 72,5 milletten hiçbirinin aklı almaz. İşte hep belalar buradan çıkar. Dünyadaki milletleri böyle kesirle 72'ye bölen hangi istatistiktir bilmiyorum. Fakat siz deminden kadın mantığı bozuk oluyor demiştiniz. Ben de sizin bu sözlerinizde hiç sağlamlık göremiyorum. Ben size varmak için kocamdan boşandımsa, siz de beni almak için karınızı boşadınız. Eğer birinden ayrılıp başkasıyla evlenmek büyük bir günahsa, bu hareketin bir erkek veyahut bir kadın tarafından yapılmış olursa esası değişir mi? İki taraf için de günahkarlık derecesi denk olmaz mı? Birinci kocamın üzerine sizi sevmiş olduğum için, sizin üzerinize de bir başkasıyla sevişmemden korkuyorsunuz. Fakat sizin hakkınızda aynı korku bana da gelmez mi? Birinci karınızın üzerine yaptığınızı bana da yapmanız olamaz mı? Böyle iki başlı bir sorunda beni kuşkulu gösterip kendinizi daraya çıkaramazsınız. D. dipnot, işin dışında tutamazsınız. Birbirine denk kuşku her ikimiz hakkında da olabilir. Onun için bu bakımdan fit oluruz. İşin meydana gelmesinden önce birbirimize sitem hakkımız olamaz. Rica ederim hanım. İlk soruma karşı verdiğiniz korkunç karşılığı, yani konuştuğunuz o aklı yakan sözlerinizi başka sorunlar arasında karışıklığa getirmeye çalışmayınız. Benim hiçbir şeyi karışıklığa getirdiğim yok. Konuştuğumuz şey basit. Sözlerimiz meydanda. Söylediğimi değiştirmeyi inkarla tenezzül etmem beyefendi. Of! Kocasından boşatıp da bir kadın almak ne felaketmiş. Ay aman! Karısını bıraktırıp da bir erkeğe varmak da ne bela şeymiş yarabbim. Hanım, deminki sözünüzü bir daha tekrarlar mısınız? 10 defa, 20 defa, 100 defa, istediğiniz kadar. Demek benim nikahımdayken başka bir erkeği sevebilirsiniz. Hay hay, bu nasıl olur? Basbayağı, pek tabii bir şey. Yüz binlerce benzeri var. Fakat kocanızın hukukunu, sevgisini, onurunu, namusunu bu derece nasıl aşağı görebiliyorsunuz? Kocamın hukukunu aşağı gören ben değilim. Bu nasıl söz? Ya kim? Başka bir erkek. Anlayamadım. Anlamayacak ne var bunda canım? Kocam varken siz beni sevdiğiniz vakit başka bir erkeğin kanunca olan hukukuna el uzattığınızı düşündünüz müydü? Şimdi sizin kocalık hukukunuzu aynı sarkıntılıkta bulunabileceklere niçin bu kadar kızıyorsunuz? Bu alem nem dakka dukka, dipnot, çalma kapımı çalarlar kapını dünyası değil mi? Bey bütün tüylerini ürperten bir titremeyle, hanım bugün her zamandan çok ataksınız. Yiğitliğinizi biraz daha ileri götürerek son soruma doğru ve kesin bir karşılık verir misiniz? Gayret ederim efendim. Benim üzerime başka birini sevebilir misiniz? Bu ihtimal bir gerçek şekline girdi mi? Hayır, saklamayınız. Saklamam, emin olunuz. Yalan söylüyorsunuz. Hiçbir vakitte. Deminden size söyleyeceğim doğru sözlerimin ağırlığına dayanacağınıza söz verir misiniz diyordunuz. Bu pek ağır itiraflarınızı bekliyorum. Söyleyecek hiçbir ağır sözüm yok. Ya, biraz önce niçin öyle söylüyordunuz? Ne yapayım efendim? Kaç zamandır hep budurdur. Eski kocamın meselesi ve daha birçok kıskançlık işleri. Yapmadım, etmedim desem inanmıyorsunuz. Mutlaka bana bir şey söyletmek istiyorsunuz. Ben de öfkeyle öyle söyledim. Hayır hanım, hayır. Deminden coşkunlukla o kadar ileri gittiniz ki artık şimdi ne kadar sakınsanız büsbütün geri dönemezsiniz. Ne istiyorsunuz? Sizi memnun etmek için kendime büyük bir iftira mı atayım? Hayır, iftira değil, gerçeği söyleyiniz. İşte gerçek bu. Ve yarısı aynalı etajer, dört gözlü şık dolabı göstererek, gerçek bu dolabın içinde kilitli. Anahtarları veriniz. Aldanıyorsunuz beyefendi. Gerçek dolaba kilitlenmez. Anahtarları veriniz. Ben onu mahpusluktan kurtararak şimdi göz önüne çırılçıplak atarım. Ben böyle kelime şaklabanlığıyla adam anahtar vermem. Karımsınız. Namusumu taşıyorsunuz. Kuşkulandığım anda bütün kilitli yerlerinizi aramak hakkımdır. Hanım inatçı ve horlayıcı bir hızla yerinden fırlayarak, artık beni namusunuzun hamallığından kurtarınız. Onu taşımak adiliğine dayanabilecek bir ahmak kadına yükletiniz. Fakat bu dayanılmaz, pek korkunç bir hakaret. Ya sizinki beyefendi? Kaç zamandır namusumdan kuşkulara düştüğünüzü yüzüme karşı söylüyorsunuz. Bir kadına bundan büyük hakaret olur mu? Kaç zamandır gerçeğe yakın, pek kuvvetli kuşkular içinde döner kebabı gibi çevrile çevrile yanıyorum. Veriniz anahtarları, gerçek anlaşılsın, ikimiz de rahat edelim. Ama benim iffetten, namustan başka sırf kendimin olan size göstermek istemediğim bazı sırlarım var. Bir kadının kocasına gösteremeyeceği hiçbir sırrı olamaz. Veriniz anahtarları. Veremem, veremem. Nafile uğraşmayınız, vermeyeceğim. Fakat onları zorla almaya bir kocanın hakkı olduğunu bilmiyor musunuz? Hep bu kocalık yetkileri, hakları sizin erkeklerin midir? Bize, kadınlara ne Allah'tan, ne peygamberden, ne kanundan bir parçacık olsun koruma düşmez mi? Hanım, şimdi kadın erkek hukukundan söz edecek değiliz. Veriniz anahtarları. Kaç defa söyleyeyim efendim? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim dayanma gücümle bu kadar oynamayınız. Aşağıdan şimdi keseri getirtir, bu aynalı raflı şık kağıt hazinenizi çatır çatır kırarım. Siz sahiden hak adalet sahibi vicdanlı bir adam mısınız? Şüphe mi ediyorsunuz? Ben söze bakmam, işe bakarım. Adaletli, haksever, vicdanlı olduğunuzu şimdi bana ispat etmelisiniz. Peki, nasıl isterseniz. Size dolabın anahtarlarını bir şartla teslim ederim. Şartınızı söyleyiniz. Hanım beyin vicdan derinliklerini iskandili uğraşır, derin, içe işleyen mıknatıslı bakışlarla onu süze süze. Karşılık olarak siz de bana kütüphanenizin alt gözünün anahtarını vereceksiniz. Bu şart karşısında bey ilkin şaşırır, sonra kızarır, sonra sararır. Hanım bu üstünlük başlangıcıyla alaylı alaylı gülümseyerek, ''Ne oluyorsunuz beyefendi? Neden öyle renkten renge giriyorsunuz?'' Beyefendi bir cevap bulmak için olanca aklını zorlayarak, ''Erkek sırları kadınlarınkine benzemez.'' Hanım alayını artırarak, ''Evet, erkek sırları kadınlarınkine benzemez. Onun kocalık hakları, ailece olan imtiyazları, dipnot, ayrıcalıkları büyüktür, bambaşkadır. İsterse kanuna göre 4 karı alır, 5.sine 6.sına da bir yasak yoktur. Arzu buyurursa karısını döver, keserle baltayla ona ait kilitli eşyayı kırar, ne isterse yapar yapabilir. Bütün hüküm, bütün kuvvet onundur. Kadının kocasına karşı bir sırrı olamaz. Fakat kocasının kadına karşı olur. Biri bütün anlamıyla egemen, öteki esirdir. Ben bu ortaçağ adetlerinden iğreniyorum. Bu düşüncelerden sıyrılmış beynini, zihnini temizlemiş, evlenmenin, insanlığın anlamını anlamış bir koca istiyorum. Aradığım faziletleri, dipnot, erdemleri, bulmak umuduyla size vardım. Şimdi aldandığımı anlıyorum. Hangimiz daha sadık, daha namuslu, faziletli? Bu gerçek şimdi anlaşılacak. Ben size dolabımın anahtarlarını vereceğim ama aramanızı yaptıktan sonra siz de kütüphanenizin anahtarlarını verir misiniz? Veririm. Parole d'honneur, dipnot, namus sözü mü? Evet. Hemen cebinden çıkardığı anahtar halkasını odanın ortasına fırlatır. Bey hemen anahtarları kapar, birer birer dolabın 4 gözünü açar. Eski bir sözle kılı kırk yararcasını araştırır durur. Süs için bir takım kadın eşyasıyla hanıma arkadaşlarından gelmiş masumca birkaç mektuptan başka suçlayacak bir şeycik bulamaz. Gözleri yine kapar. Utanarak bir teşekkürle anahtarları geri verince hanım söz şaka götürmez bir ciddilikle ve ağırlıkla ''Hadi bakalım ben emrinizi yerine getirdim. Şimdi siz de sözünüzü yerine getiriniz. Veriniz kütüphanenizin anahtarlarını.'' Bey ezilip büzülerek, ''Hanımcığım, deminden coşkunlukla bilmeden bir sözdür verdim. Fakat çok esef ederim. Şimdi yapamayacağımı anlıyorum.'' Hanım acı hareketli bir kahkahayla, ''Hani ya parol dönörünüz nerede kaldı?'' ''Kütüphanemde kilitli işime, devlet sırrına ait evrak vardır. Bunları hiç kimseye göstermeye izinli değilim.'' ''Bunu namusunuz üzerine söz vermezden önce düşünmeliydiniz. Bu kutsal kelimeyi oyuncak sanan erkeklerden olduğunuz gözümde belli oldu. Bundan sonra benden iğrenmekten, hakaretten başka bir şey beklemeyiniz.'' Bey korkunç bir fırtına kopacağını anlayan bir kaptan acelesiyle hemen odadan sofaya fırlar, merdivenleri ikişer ikişer atlayarak kendini sokağa daratar. Hanım böyle yenik, pısırık, çaresiz, bozularak kaçan kocasının hemen arkasından birkaç sağanak zafer kahkahası salıverdikten sonra yatak odasına çekilir, kapıyı kilitler. Ufak şık yazıhanesini açar. Narin, nazik, beyaz, yumuşak parmaklarının bütün sinirleriyle kalemi sıkarak şu mektubu yazmaya başlar. Şahin bakışlı Fazılcı. Bugün sana havadis, havadis. Dipnot, birçok haber. Oh dur, ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu halime güleyim mi, kızayım mı, vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Kocam olacak herif şimdi karşımdan, hayır adeta huzurumdan, sahibinden yılgın bir köpek gibi kuyruğunu bacakları arasına sıkıştırarak kaçtı. Yuf onun ervahına, dipnot, gelmişine geçmişine yuf. Ne bozgunluk, Fazıl göreydin gülmeden çatlardın. Bu heben nekadan, dipnot, kendisini akıllı ve zeki sanan, boşanacağım bu muhakkak. Senin olmaya, Allah'ın emri, peygamberin kavli, gönlümün isteği, imamın duasıyla senin olmaya söz verdim. Fakat kocam o kadar bayağı bir yaratık ki, kendisinden boşanmak hususundaki kesin niyeti anlarsa ve hele hantal kolları arasından senin gençlik dolu, kaynayan safalı kollarının arasına geçeceğimi hissederse beni bırakmamakta çok inat gösterecek. Evet, uzun bir inatla bizi üzecek. Bütün kocaların kullanacakları en son, en yersiz öç alma tedbiri bu değil midir? Vah zavallı şaşkın! Benim gönlüm onu bıraktıktan sonra onun beni bırakmamasından ne çıkar? Bekle, bekle. Mutlaka senin olacağım. Allah'la böyle yeminliyim. Bir punduna getirip nikah zincirini koparacağım. O mutlu dakikaya kadar hayli üzüntü çekeceğiz. Fena mı? Böyle engeller, gecikmeler, hasretler aşkı besler, birbirimizin ateşiyle bizi daha çok yakar, çıldırtır. Görüşlerimizdeki kıymetlerimiz daha büyür. En yüksek noktaya çıkar. Aşık Kerem ilk atılışta Aslı'ya malik olsaydı öyle cayır cayır yanar mıydı? Son mektubunda artık dayanamayacağını, ayrılığın ateşinden adeta eridiğini, 2 ay önceki yakalığının boynuna bol gelmeye başladığını yazıyorsun. Benim için böyle yandığını öğrendikçe ne kadar seviniyorum bilsen. Tersine ben semiriyorum, yüreğim karış karış yağ bağlıyor. Evet, boşanmak için işi bir punduna getireceğim. Bugün kocam o kadar ağır hakaretler altında ezdim ki hemen hemen nikahımızın çözülmesine kıl payı kaldı. Uğursuz herif bütün bu hakaretlerimi buzlu bir şerbet gibi içti, içine sindirdi. Yüreği temizlik mavnası gibi içine ne boşaltılsa alıyor. Bekle, bekle. Çoğu gitti, azı kaldı. Elbette ben bu herifin kanatacak, koparacak bir damarını bulurum. Dikkat ediyor musun? Onur demiyorum. O zavallı da böyle bir şey yok. Olsaydı bugün beni bırakırdı. Son ikinci, üçüncü kavgalarımızda onu muradıma erinceye kadar kızdıracağıma emin ol. Ah Fazıl, bilsen kaç zamandır kocamla karşı karşıya ne açmazlar oynuyoruz. O kendini benden kurnaz sanıyor ve her ahmak işte bu sanıyla kaybeder. Ona etajerli dolapta önemli sırların bulunduğu sanısını vermek için yapmadığım tuhaflık kalmadı. Kocam odadan içeri girerken aynalı dolaba tehlikeli kağıtlar saklıyormuşum gibi telaşlar, elbent, dipnot, burada şaşkınlıklar, olmalar gösterdim. Kuşkulu, korkak, helecanlı tavırlar aldım. Dolabın önünde adeta sarardım, titredim. Herifi kapana koydum. Benim orada aşk mektuplarım bulunduğuna inandırdım. Bu aşık kanına yayıldı, kuvvet buldu, damarlarını yakmaya başladı. Sonunda dayanamadı. Benden anahtarları istedi. İstediğim sonuca erdim. Çünkü karşılık olarak ben de ondan kütüphanesinin anahtarlarını isteyecektim. Kütüphanede ne olduğunu bilmiyor değilim. Kaç kere anahtar uydurup açmıştım. Kocamın sevgilisinin fotoğraflarıyla aralarında gelip giden mektuplar var. Bir minderin üzerine tahin helvası gibi yayılmış şişman, ablak, patburun, fino gibi salkım saçak, kıvırcık saçlı, otuzluk, aşağı tabakadan, yağlı ballı, esnaf işi bir kadın. Bizim bey de yanı başında el pençe divan duruyor. Midesine. Bu kancık finoya yazdığı aşk mektuplarının müsveddeleri de var. Ne diller dökmüş bilsen, ne soğuk, ne budalaca, aptalca cümleler, ayılışlar, bayılışlar. Herifi Rüşdiye, dipnot, ortaokul. Talebesinden 14 yaşında bir sevdalı sanırsın. Ya karıdan gelen kenarları dantelalı, yaldızlı, allı güllü çiçekli ahlar, vahlar, oflarla donatılmış yazıcı mecmualarından, dipnot, güzel yazı derlemelerinden, kopya edilmiş cevapları görsen hangisine bayıla bayıla güleceğini şaşırırsın. Kocamın bu kadar bayağı, tabiatsız, dipnot, burada zevksiz, affedersin, eşek olduğunu bilmiyordum. Zaten sevmezken şimdi alık musibetten, dipnot, uğursuzdan, buz gibi soğudum. Erkeklere canlarının istediği kadınlarla sevişmek mubahmış. Dipnot, izin verilebilirmiş. Fakat bize, zavallı diş ehletilere, dipnot, kadınlara, kocalarından başkalarıyla gönül eğlendirmek yasakmış. En büyük cinayetmiş. Oh, nah sana guguk, beyinsiz herif, tuzlayım da kokma. Fazıl, sana kadınlar, erkekler, yani Allah'ın birbirine eş ve en büyük düşman olarak yarattığı bu iki cins hakkında ufak bir felsefe dersi vereyim, kulağına küpe olsun. Erkekler aileme karşı mertlik taslarlar. Kadınlara kahpelik yakıştırırlar. Birine gülünç övünme ise ötekine insafsızca iftira. İlkin mertlik iddia eden erkekler birbirlerine dost değildirler. Çünkü biz kadınlar erkeklerden öcümüzü başka bir erkeğin araya girmesiyle alırız. Kadının aşk cinayetlerinde suç ortağı her vakit bir erkektir. Siz bize her ağır iftirayı attıktan sonra gönlümüzü avlamak için latif cins diyorsunuz. Biz de size bütün o erkekçe böbürlenmelerinize, erkeklik iddia ve övünmelerinize karşı zayıf cins diyeceğiz. Çünkü her yerde çelik kesilen erkek kadın karşısında sıfırı tüketir. Böyle olduğunu inkar et bakayım. Ha, vallahi hakikati sonra pek acı derslerle beynine sokarım. Erkeklerin kadınlara zekâca üstünlükleri meselesine gelince... Bunun tersini şimdi sana parlak bir örnekle göstereceğim. Kocam benden kuşkulandı. Salondaki dolabın içinde beni suçlandıracak aşk mektupları arıyor. Aklına turp sıkayım ben onun. O yoldaki mektuplarımı ben hiç dolaba kilitler miyim? Fazıl, sana yazdığım mektupların müsveddeleri ve senden gelenlerin çoğu büyüyecek bir bisküvi kutusunun içinde saklı. Kağıtların üzeri dökülen saçlarımın yumakları, bir takım kurdeleler, firketeler, kırık kıraklarla dolu. Bu kutuda nerede duruyor biliyor musun? Yattığım karyolanın altında. Herif nasıl bir sevda bombasının üzerinde uyuduğunun hiç farkında değil. Şimdi kocamın benden zeki olduğunu hangi akıllı iddia edebilir? Zavallı hımbıl şellaki, dipnot, şaşkın. Gönlümün anahtarını kaybetmiş de dolabınkini arıyor. Of, bekle. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu seferki herife açtığım kavgada çıpanın başını kopardım. Gelecek kavgada bütün özünü deşip kurtulacağım. Ben senin olacağım, sen benim. Fazıl, sen beni seviyorsun. Kocamın üzerine ben seni seviyorum. Kocam hem beni seviyor, hem şişman karıya çıra gibi yanıyor. Bu ne hayat, ne kavga Allah aşkına. Fazıl, işte buna ahlak umması derler. Sende de var, bende de, kocamda da ve bütün alemde de. Fazılcığım, al sana yanağımı uzatıyorum, öp. Ah bu hayali öpücükler. Lezzetini bilenler için sahiciden daha tatlıdır. Sen de yüzünü bana ver. Oh, kocamın kulakları çınlasın. Ebediyen seninki. Heybeliada, 28 Mart 1920. Asansör. Mansur Paşa'nın konağına satıldığı vakit mini minicik bir Çerkez kızıydı. 8-9 yaşında pek güzel diz ve ayak olmasını öğrenmişti. Onu öğretmişlerdi. Paşa efendinin romatizmalı ayaklarını ovarken, aman efendim ne güzel, ne mübarek kademleriniz, dipnot, ayaklarınız var. İki yüzlülüğüyle eğilir eğilir o şiş organları öperdi. Büyük hanım efendinin parmaklarını incitmeden kulunçlarını birer birer hep dil pesent kırardı. Dipnot, ağrıyan yerlerini mıncıklayarak ovardı. Bu küçük kız büyüdükçe çirkinleşiyordu. Ayak öperek yaptığı bu düşkün masörlüğü bile giderek ona çok gördüler. Bu ince hizmete bir güzelini vererek onu zahmetli aşağılık işlere attılar. Artık en ağır eşyayı o kaldırıyor, en pis şeyleri o temizliyordu. Yıllar geçtikçe idman alıştırmalarında olduğu gibi dil pesentin de görevindeki zorluk ve sıkıntı büyüyordu. Talihsizliğinden başka bir suçu olmayan bu günahsız kız tamam 30 yıl hayatın ağır işçiliğine hükümlü olarak yaşadı. Vaktinden çok önce buruştu, karardı, sersemleşti, bunadı. Daha 40'ında yokken yüzüne bakılmaz 50'lik bir kadın halini aldı. Demirbaş eşya gibi evlattan evlada miras kalıyordu. O konakta tamam 3 kuşak gördü. Hep çocukları o büyütüyor, bezlerini o yıkıyor, birer damla veletler yetişip insan olunca dayaklarını yiyordu. Bir gün konağın en kıymetli hanımı ağır bir hastalığa tutuldu. İyi olması için Eyüp'e kurbanlar, türbelere paralar adandığı sırada Allah hakiki şifa verici acele ilacı ihsan buyurduğu anda Dilpesent'in azat edilmesine yemin edildi. Bu adakları Allahça da makbul oldu. Küçük hanım kurtuldu. Emektar Dilpesent azat oldu. O şimdi kafesten çıkarılmış kanatları felçli bir kuşa benziyordu. Nereye gidecekti? Ailenin geliri evlattan evlada geçe geçe erimiş, meydanda eski bir konakla Mansur Paşa'nın kuru bir adı kalmıştı. Efendileri hizmeti 30 yılı geçen bu emeklilerine çeyiz olarak bir iki kırıntıdan başka bir şey vermiyorlardı.